Quis custodiet ipsos custodes. Hanımlar, beyler, hepiniz yeni podcast'imize hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir filmle karşınızdayız. Arkadaşlarım Betül ve Mesut burada. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Hoş bulduk, merhaba.
Betül, Mesut'cum hoş geldin. Bu akşam konuşacağımız film Watchmen. Zaten müziğinden filmi izleyenler tanımışlardır. Watchmen, Alan Moore tarafından yazılan bir çizgi roman. 1980'lerde falan yazılıyor herhalde. Bu çizgi roman Zack Snyder tarafından filme uyarlanıyor. Filmin konusunu şöyle özetleyebilirim. Filmde Minutemen denilen ve devlet tarafından lağvedilen bir kahramanlık grubunun üyelerinden biri olan komedyenin öldürülmesiyle başlıyor film. Daha sonra bu grubun üyesi olan Rorschach denilen bir kahraman bu cinayetin tekil bir iş olmadığını ve tüm maskeli kahramanları hedef alan bir seri cinayetler serisinin ilk adımı olduğunu iddia ediyor ve soruşturmaya başlıyor bu cinayeti. Bu soruşturma sürecinde biz diğer karakterler olan Dr. Manhattan, İpek Hayalet, Silk Spectre, Gece Baykusu ve Ozymandias'ı tanırız. Filmin sonunda anlarız ki olayın aslı aslında Ozymandias Amerika ile Sovyetler arasındaki muhtemel bir nükleer savaşı sona erdirmek için bir plan yapmıştır. Komedyeni de bu planı öğrendiği için öldürmüştür. Bu plana göre Ozymandias dünyanın en büyük şehirlerinde yaşayan milyonlarca insanı bombalarla öldürecek ve suçu da diğer bir kahraman olan Dr. Manhattan'a atacaktır. Çünkü insanlara karşısında bütünleşebilecekleri bir ortak düşman verecek ve bu sayede insanların bu düşmana karşı bir araya gelmesini sağlayacaktır. Kısaca filmin hikayesi bu. Film çizgi roman, daha doğrusu film demek yanlış olur. Bu çizgi romanın diğer çizgi romanlardan en büyük farkı ve çizgi roman dünyasında onu bir dönüşüm yaratan bir çizgi romana dönüştüren şey kahraman kavramını yıkıma uğratmasıdır. Diğer çizgi romanlarda süper kahramanlar adalet ve iyilik uğruna savaşan rol modellerken burada tüm süper kahramanların siyahla beyaz arasında savrulan ve kendi içlerinde çok ciddi moral çatışmaları olan karakterler olduğunu görüyoruz. Yani filmin antagonisti diyebileceğimiz Ozymandias bile esasında kötü adamlardan biri değildir. O da bir kahramandır. Ve yaptığı korkunç şeyi de sıradan insanların üstlenemeyeceği bir yükü üstlendiğini düşünerek yapmıştır. Bu bakımdan bu çizgi roman tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Buradaki belki şöyle başlayabilirim. İlk sözü biraz ben almış olayım. Daha sonra arkadaşlara soruları yönelteceğim. Film diğer bütün süper kahraman filmleri gibi bir iyi ile kötünün mücadelesi. Yani yine işin temelinde moral bir mücadele var. Ama diğer bütün süper kahraman anlatılarında iyi ile kötünün mücadelesi çoğu kez iyiyi temsil eden bir iyi karakter ve kötüyü temsil eden bir kötü karakter arasında fiziki bir mücadele olarak gerçekleşiyorken bu çizgi romanı diğer çizgi romanlara göre daha derinlikli kılan şey bu moral problemin karakterler arasında değil karakterlerin kendi içinde gerçekleşiyor olması. Yani filmdeki bütün temel etik sorgulamalar iyi ile kötü karakterler arasında değil veya iyi ile iyi karakterler arasında değil, her bir karakterin kendi içinde kendi kendisiyle karşılaştığı krizler olarak ortaya çıkıyor. Bu bakımdan bence moral etik veya ahlak üzerine iyi ile kötünün ne olduğu sorgulamaları üzerine değerli bir film. Yine önemli bir özelliği filmin daha doğrusu Alan Moore'un temel iddiası süper kahramanlar sahiden yaşıyor olsalardı, yani bir Superman sahiden var olsaydı veya bir Batman sahiden var olsaydı acaba nasıl olurdunun cevabını vermek. Çünkü diğer bütün süper kahraman anlatılarında süper kahramanlar aşırı saf bir iyilikle yüklenmişken, bu çizgi romanda karakterlerin çok ciddi dezenformasyonları vardır. Çünkü reel dünyaya indirilmişlerdir ve reel dünya onların karakterlerini deforme eder ve onları iyi ile kötü taraf arasında sık sık gidip geldikleri bir halde onları bırakır. Filmin temel hikayesi bana biraz görünen bu. Belki size sormak istiyorum. Örneğin Superman'in karşılığı olarak burada biz Dr. Manhattan'ı görüyoruz. Veya Batman'in karşılığı olarak biraz Rorschach, biraz da Gece Baykuşu'nu görüyoruz. Ve bu karakterlerin tamamı sorunlu karakterler. Hiçbiri aslında iyi karakterler değiller. Siz bu fark üzerine bir şey söylemek ister misiniz? Yani sahiden bir Superman var olsaydı Doktor Manhattan gibi biri mi olurdu? Betül, senden başlayalım istersen.
Şöyle ben bir film üzerine daha hani böyle kısaca biraz bir şeylerden bahsedeyim.
Ha, tabii ki.
Şimdi şöyle ben bu filmi ve diğer herhangi bir süper kahraman filmlerini hiç böyle komiks üzerinden tanımadım. Hepsini sinema üzerinden tanıdım. Yani komiks dünyasındaki işte Watchmen'deki karakterlerin aslında nasıl olduğu ya da Superman'in ya da Batman'in nasıl olduğunu o komiks dünyasından çok bilmiyorum. Filmler üzerinden biliyorum. Bu filme de baktığımda evet bu film şeyden daha önce çekiliyor. Dark Knight'tan daha önce çekilen bir filmdi değil mi?
Galiba.
Yani
Olabilir.
bu galiba
Evet.
2009. Dark Knight ise 2011 miydi?
Dark
Olabilir. Ve
Knight
ikisi de
2008. Dark Knight daha önce.
ha, olabilir. Tamam. Ve
Anladım.
ikisi de
Okey.
aynı şeye ait. İkisi de Alan Moore'un çizgilerinde yanan filmler.
Evet. Burada yani bu iki filminde hani aynı kişiden hani çıktığı böyle anlaşılabiliyor. Çünkü ikisinde de gerçekten de bu zıt karakterler yani hani iyinin karşısındaki kötü karakterler de hem çok güzel işleniyor hem de bunların ahlaki sorgulamaları yine bir süper kahraman filminde ortaya çıkmış yani aslında bu filmde de. Yani sanırım bu iki filmin ortak olduğu nokta süper kahraman filminin ötesinde bir nokta haline gelmesi benim anladığım kadarıyla yani bu filmde. Bunu görüyorum ve filmdeki böyle senin dediğin gibi karakterlerin kendi içerisindeki o moral durumlarında mesela karşındaki kişiyle konuştuklarında kendi kendilerine söyledikleri mesela o cümlelerde onu görüyorsun. Herkesin kendi içerisinde şeyi var, çatışma noktaları var. Ya işte Doktor Manhattan başka bir şey diyor. İşte buradaki komedyen kendi içerisinde yine çelişiyor vesaire ve kendileri bunun sıkıntısını da yaşıyorlar. Benim filmde anladığım kadarıyla böyle. Bir de onun dışında senin dediğin işte bazı karakterler evet biraz Superman, bazıları biraz Batman. Hepsinin bir takım özellikleri var ama bunların hiçbiri tam bir karakterde oturmuyor. Hepsi parçalanmış bir şekilde diye düşünüyorum yani.
Evet,
Böyle.
Mesut'cum sözü biraz sana vereyim. Sen bir şey söylemek ister misin? Çünkü sen Batman hayranısın. Çok Superman'i sevmesen
Evet, normal
de.
şartlar altında doğru, Superman'i çok sevmiyorum. Çünkü onun gücü çok sıra dışı ve diğer süper kahramanlara göre çok üst düzeyde. Zaten bu filme de bakarsak eğer Superman'i temsil ettiğini düşüneceğimiz Doktor Manhattan diğerlerine göre çok daha güçlü. Diğerlerin hepsini toplasak
Evet.
bir Doktor Manhattan etmiyor zaten. Diğerlerinin hiçbirinin açıkçası normal bir süper kahraman filminde gördüğümüz gibi sıra dışı bir özelliği de yok. Yani mesela böcekler
Yok.
tarafından ısırılmıyor, bir deneye maruz kalmıyor, başka bir gezegenden gelmiyor. Normal, sıradan kişiler. Şimdi bu tip süper kahraman filmleri, hani Batman, bu Dark Knight özelinden de hep biz konuyu değerlendiririz. Neden Dark Knight'ı biz bir süper kahraman filmi olmasına rağmen değer buluruz? Çünkü gerçek hayata dair bize bir şeyler anlatır. Bu filmde
Evet.
özellikle güçlü bir kötünün olmaması. Yani süper kahramanları sıra dışı bir şekilde yaratıp dünyaya koymuşlar bu evrende. Ama karşılarına onlar gibi sıra dışı kötüler koymamışlar. Bütün mücadeleleri bizim dünyada gerçekten bildiğimiz, mesela o Soğuk Savaş dönemindeki mücadele, bunun dışında insanların yozlaştığını söylüyorlar. Buna dair, buna karşı bir mücadele ve normal suçlulara karşı bir mücadeleden bahsediyoruz. Yani süper kahramanları o süper güçleriyle beraber gerçek dünyaya indiriyorlar ve böyle olsaydı ne olurdu konuşuyorlar.
Evet, aynen.
Bu ister istemez tabii ki böyle güçlü karakterler olduğu zaman devlet erkinden ayrı iyi kötü kavramı üzerine bizi düşündürüyor ve güç meşruiyet tartışması üzerine ister istemez bizi düşündürüyor. Ama az önce söylediğimiz gibi o yazarın kaleminden çıkan yazarın ismi şu an neydi? Az önce aklıma gelmedi, siz söylemiştiniz.
Alan Moore.
Alan Moore. Alan Moore'un kaleminden çıkan işler aşağı yukarı böyle şeyler herhalde. Çünkü V for Vendetta da böyle diyoruz. Onun kaleminden diyorsunuz. Yine
Evet.
böyle. Yani bu film de yine aynı şekilde bizi iyi kötü, yani biri sıra dışı bir güce sahip olsa iyi ve kötü kavramları ne kadar iyidir, ne kadar kötü olur, onu dengeleyecek şey olan nedir ve güç ve meşruiyet tartışması üzerine devam eden bir film olarak değerlendiriyorum.
Tamam, ben bırak. Ha, buyur.
Süper kahramanlar gerçek de yaşasaydı nasıl olurdu sorusunun cevabını ise evet, bu filmdekine yakın bir şeyler olabilirdi ama daha da öte olabilirdi. Ben bir süper kahraman olsaydım, bunlar kadar güçlü olsaydım, dünyaya tek bir devlet kurar, diğer bütün devletleri ve ulusları yok kabul eder ve bütün dünyayı tek bir devlet olarak yönetmek isterdim. Niye bir devletin güdümüne giriyoruz ki? Onu anlayamadım.
Allah
Ya
Ya,
süper,
o yüzden
zaten
yanlış
süper
kesme.
değil miyim ben?
Ya evet de hani süpersin ama hani insanla uğraşmak istemezsin ya. Yani ne gereği var?
Evet, tam burada ben şeyi alayım ve iki ayrı şeyi bırakayım. Tam Betül'ün dediği şeyin de bir örneği var filmde. Mesut'un
Evet.
dediği şeyin de bir örneği var filmde. Betül'ün verdiği örnek Doktor Manhattan.
Aynen.
Mesut'un verdiği örnek ise Ozymandias.
Evet.
Doktor Manhattan açıkça şeyi anlatıyor bize. Superman sahiden var olsaydı muhtemelen insanların o kendi küçük dünyalarındaki dertlerine aşırı bigane kalacağı için bir süre sonra gidip kendi gezegeninde yaşamaya başlayacaktı. Ki Doktor Manhattan bunu Mars'ta yapıyor. Ama Ozymandias ise tam Mesut'un dediği şeyi yapıyor. Bir güce sahip ve bu gücü vasıtasıyla bütün dünyada kendi arzu ettiği bir düzen inşa edilmesi için çaba gösteriyor. Belki biraz bunun üzerine konuşabiliriz. Yani neden Ozymandias bu haldeyken neden Doktor Manhattan farklı bir karakter?
Ya şöyle,
Buyur.
ben Manhattan hakkından hani ben birazcık o çerçeveden de çünkü bakıyorum.
Tamam.
Şeysin yani evet çok güçlüsün, bir de mesela sen süper kahramansın ve insanların senden beklentileri var. Yani en basitinden bu filmde de gördüğümüz üzere hani bir atom bombasını hani bu, pardon böyle bir nükleer saldırı olduğunda herkesi kurtarmasını mesela Manhattan'dan bekliyorlar. Ve mesela oradaki haberlerde şey diyor hani bizim Manhattan'ımız var diyorlar. Değil mi?
Evet.
Ve bütün sorumluluğu mesela Manhattan'a atıyorlar.
Evet.
Yani böyle bir nükleer şey çıktığında, böyle bir sıkıntı çıktığında vesaire. Hatta bir yerde şöyle diyordu. Ya acaba diyordu oradaki kadın mı erkek mi tam hatırlamıyorum ama acaba bizim Manhattan'ımız olduğu için mi Rusya çok fazla nükleere yatırım yapıyor?
Tabii.
Hani böyle de bir durum var. Yani Manhattan'ın varlığı hem bir yandan sıkıntı hem de kendi onun üzerine karşı çok fazla da bir sorumluluk yükleniyor. Yani dünyada hani o Batman'deki o Dark Knight'taki gibi yani sorumluluğu birisine yüklüyor insanoğlu ama kendisine sen nükleeri durdurmaya çalışmıyor. Hani yapma kendi kendine hani bir şekilde bunu düzenle, savaşı bırak vesaire artık ne yapacaksan ama yok bu yoldan gitmiyor ve ondan sonra Manhattan'a şey yapıyorlar ve ben Manhattan'ı gerçekten çok iyi anladım kendimi. Yani hani
Ya, ben birkaç şey söyleyeyim Doktor Manhattan hakkında. Ya, ben önce isminin hikayesini belki anlatmak gerekiyor. İsmi zaten
Ha,
aşikar
evet.
şekilde Manhattan
Aha.
projesinden geliyor. Bu projede Amerikalılar Almanlara karşı, Almanların olası bir atom bombası üretmesine karşı bir
Evet.
atom üretme projesi geliştiriyorlar ve Doktor Manhattan projesi deniyor buna. Zaten filmde de böyle bir şey oluyor aslında. Nasıl Amerikalılar Japonya'ya atom bombası atıp savaşı bitirdilerse,
Aynen.
filmde de Ozymandias dünyanın çeşitli yerlerine Manhattan'dan aldığı enerjiyle ürettiği bombaları atıp dünyada barış sağlar. Şimdi ben Doktor Manhattan'a ilk baktığımda bana direkt bu klasik teodise problemi geliyor benim aklıma. Yani kötülük problemi geliyor aklıma. Zaten başta da söylemiştim bu filmde etik üzerine çok fazla konuşabiliriz diye. Bu kötülük problemi yani teodise problemi özetle mutlak iyi olan Tanrı neden tüm dünyada bunca kötülüğün olmasına izin veriyor
ya bu
sorusu
arada
üzerine.
Ben de hemen gireyim. Ben filmi izlerken Manhattan'da bir tanrı şeyi gördüm. Yani hani Manhattan her şeyi hani kontrol edip her şeyi düzgünlüğe de çıkarabilecek birisi. Ama bunu mesela yapmıyor da. Gerçekten acaba şey dedim hani filmde buna tanrı rolü mü biçilmiş?
Evet yani oraya gelin. Dediğin gibi zaten filmin bir yerinde şey diyorlar. Superman var ve o bir Amerikalı. Daha sonra başka biri bunu düzeltiyor. Hayır, Superman değil. Tam bir tanrı var ve o Amerikalı diye. Yani Doktor Manhattan'ın Superman'den de çok üstün olduğu ve bir tanrı, bir yarı tanrı olduğu aşikar. Çünkü geleceği görebiliyor,
Evet.
maddeleri şekillendirebiliyor. Onun için zaman kavramı bizden oldukça farklı. Ölümsüz bir karakter. Yine şeye geleyim, bu teorisi problemine geleyim. Çünkü oradan Doktor Manhattan'ın şeyine geleceğim. Doktor Manhattan'da hangi etik problem bize ortaya konuluyordu? Ona gelmek istiyorum. Kötülük problemi özetle mutlak iyi olan Tanrı neden tüm dünyada bunca kötülüğün olmasına izin veriyor? Yani neden bir çocuğun açlıktan döktüğü gözyaşlarına sessiz kalabiliyor Tanrı? Özetle bu. Yani Doktor Manhattan'da esasında bir tanrı imajı olarak bize biraz bunları düşündürtüyor. Yani bu konu üzerine uzun uzun düşünmedim ama bana ilk bakışta şöyle görünüyor. İyi ve kötüye ilişkin yaklaşımlarımızın en temelinde bizim moral duygulanmalarımız var. Yani moral duygulanma ne demek? Yani birine dayak yiyor gördüğümüzde veya birinin malının çalındığını gördüğümüzde yaşadığımız duygular moral duygulanmalar. Tüm moral değerler bu duygulara dayanıyor demiyorum ama temelinde bu tür duygular var ve bu tür duygulanmaları mümkün kılan şey ise bizim empati yeteneğimiz. Ve biz empatiyi ise bize benzeyen ya da bir şekilde kendimizle benzerlik kurabildiğimiz şeylerle, daha doğrusu canlılarla kurabiliyoruz. Biz bir canlının bize benzerliği arttıkça bizim empati yeteneğimiz de artıyor. Mesela bir kedinin açlıktan ölme durumuna gelmesi içimizi sızlatır. Ama örneğin kurumakta olan bir ağaç gördüğümüzde aynı empatiyi hissetmeyiz. Ona bir bilinç olarak, bir bilinçli bir birey olarak sularız ama o kedinin açlıktan ölmesiyle kurduğumuz empati başka. Çünkü ağaçla biz özdeşlik kuramayız. Bu yüzden Doktor Manhattan bir tanrı aslında. Kendisine hiç benzemeyen, kendisini asla anlayamayacağı açık olan ve çok az ortak duyguyu paylaştığı kişilerle arasındaki empati yeteneğini yitiriyor. Bu da onu insanlara karşı iyi veya kötü değer yargılarından soyutluyor. Mesela komedyenin cenazesinde şunu söylüyordu. Cenazede yani şey diyordu. Ölü bir bedenle diri bir beden arasında hücre sayısı anlamında hiçbir fark yoktur. Çünkü o kadar yukarıdadır ki biz nasıl karıncaları veya bir ağacı aslında nesne olarak görüyorsak veya hamam böceği nasıl onunla özdeşlik kuramıyorsak, o da o en yukarıdan, tanrılar katından bize baktığımızda bizle hiç özdeşlik kuramaz ve yani bu çocuğun ağlamasını veya çocuğun açlıktan ölmesine üzülemez. Çünkü onda zaman kavramı da bizden farklı. Onda geçmiş veya gelecek yok. Biz bir anda bununla karşılaşırız ve geleceği belirsiz bir durum karşısında üzülürüz. Ama onun için çocuğun ölümüyle doğumu aynı anda gerçekleşiyordur. Ve o dediğim gibi bizden farklı bir varlık olduğu için bizle asla empati kuramaz. Bundan dolayı Doktor Manhattan zaten bir insan, bir tanrı olduğu için zaman içerisinde insanlarla bütün olan empati yeteneğini yitirir ve bütün dünyaya salt materyalist, etik, hiçbir etik değer yüklemeden bakmaya başlar. Onun için olan her bir takım maddi olayların beklendiği gibi gerçekleşmesidir. Ben biraz böyle yorumluyorum Doktor Manhattan'ı. Yani onu bir tanrı olarak yorumladığımda bu teodise problemine belki Tanrı bizi görüyor, çocukların
Anladım.
öldüğünü de görüyor ama o aslında bunu anlayabilecek mekanizmaya sahip değil.
Şey gibi mi?
İnsan değil.
Yani Tanrı'ya
Filmin
noksanlık mı izafe ediyorsunuz Haşim Hocam?
yani şu Tanrı'ya noksanlığını izah ediyorum. Yani Tanrı noksan olmadığı için.
Peki Tanrı bizi
Anlayabildim mi?
anlayamıyor. Hani babam beni anlamıyor diyen ergen gibi. Tanrı beni anlamıyor. Ben insanım. Birazcık
Yani
empati kurabilse mi diyoruz yani koca Tanrı'ya?
ama bu tür şu ama anlıyordu da şu tür bir anlamlandırma. Mesela yani biz de bir ağacın suya ihtiyaç duyduğunu görürüz.
Evet.
Ama onunla hani içimiz sızlamaz böyle acımayız veya bir hamam böceğini gördüğümüzde böyle yüreğimiz sızlamaz. Ama aynı şeyi bir köpekte gördüğümüzde böyle içimiz yanar.
Ben bir şeyden bahsedeceğim.
Tanrı'nınki de bana öyle görünüyor. Yani bizi nesne olarak görüyor zaten. Ya da en iyi ihtimalle ağaç veya karınca olarak görüyor. Yani bizim bütün yaşadığımız ızdıraplar nasıl bir ağaç doğar, büyür, ölürse, kolları yanarsa, yani dalları yanarsa insanlar da tabii ki acı çekerler. Bu onların doğasında var gibi
Bir
görüyor olabilir. Tabii ki bir tanrı varsa bu da bir ihtimal.
ben
Ya bir
konuşmadım
tür bu düşün.
kendisiyle diyorsun henüz. Bir şeyler
Evet.
olmadı.
Evet bir şeyden gideceğim. Filmde bir sahne vardı. Şey bu. Komedyen hamile bir kadını öldürecek ve öldürüyordu
Evet.
yani hamile kadını ve ondan sonra Doktor Manhattan da orada duruyor ve öldürdükten sonra Manhattan işte neden yaptım falan tarzında böyle bakıyor
Evet,
bu
hamileydi diyor
şekilde.
falan.
Evet, o da diyor ki sen diyor her şeyi durdurabilirdin ama hiçbir şey yapmadın.
Evet, beni
O
bir cam
yüzden
parçasına dönüştürebilirdin. Bizi geleceğe
aynen.
ışınlayabilirdin.
Her
Beni
şeyi yapabilirdin.
parçalayabilirdin.
Sen buna engel olabilirdin ama hiçbir şey yapmadın diyor.
Because you don't care. Aha.
Evet ve o
Aha.
da gerçekten bir karşılık vermiyor yani Doktor
Evet.
Manhattan.
Çünkü artık bir insan değil o.
Bu tam olarak bence şu an hani Haşim'in anlattığı bu empati kuramıyor ve gerçekten de hani umurunda olmadığı noktası.
Evet.
Yani o sahnede benim çok böyle direkt oturdu yani. Hem söyledikleri hem de o sahne çok birbiriyle meçleşti. Çünkü orada hamile bir kadın var. Gerçekten çok hani biz böyle ona baktığımızda of nasıl ya hani bayağı üzülüyoruz, vicdanımız kızıyor vesaire. Ama bizim elimizde bir güç ve kuvvet olsa biz orada ona karşı çıkarız.
Evet.
Onu hemen engelleriz mesela. Bağırırız,
Aha.
çığlık atarız.
Çünkü
Hiçbir şey
empati kurarız
yapamazsak
daha.
bile bunun travmasını mesela atlatamayız. Neden atlatamayız? Bunda travma olur. Çünkü biz insanız. Bizde
Evet.
travma etkisi yaratır bu.
Tabii bir
Hayatımız
tanrı
boyunca
da bunun için bunun hiçbir anlamı yoktur. Çünkü
aynen.
o kadının doğması ile, o kadının ölmesiyle, o kadının 3 gün önce yemek yemesiyle o kadının öldürülmesi aynı anda gerçekleşiyor onun için. Ve bunların hiçbirinin aslında bir değeri yok.
Aynen yani hani şu an tam meç oldu. Bir de Tanrı kısmında bence şey bu Alan Moore'la da biraz alakalı. Bence Doktor Manhattan'ı çok fazla böyle mitsel bir tanrı gibi. Yani böyle bir Yunan tanrısı gibi şey yapmış. Çünkü mesela bak kadınlarla ilişkiye giriyor. Bir anda böyle
Ha,
bir
doğru.
aşk hayatı var.
Evet.
Mesela çıplak. Mesela Yunan tanrılarına bakın. Hani şey heykellerde şurada burada mesela çıplak olarak görüyoruz mesela o tanrıları da. Güçlü, büyük, kaslı falan mesela. Hani bu onu tanrı gibi nitelendirmesini böyle çok fazla mitolojiden almış o gücü diye düşünüyorum.
Peki isterseniz biraz sen madem komedyenden bahis açtın. Benim aslında en hoşuma giden diyeyim. Yani sevdiğim demek olmaz ama
Rahat
karakter
ya.
komedyen.
Biz burada.
Tamam benim en sevdiğim karakter komedyen.
Tamam.
dediğim gibi Doktor Manhattan etik açıdan materyalist bir görüş temsil ediyor. Komedyen ise açıkça nihilist ve hayata absürt bir mekanizma olarak bakan bir adam. Yani ben bu karakterlerin bir kısmını böyle bir takım cümlelerle kodlamıştım zihnimde. Ben komedyeni düşündüğümde aklıma gelen ilk cümle Rick and Morty'nin söylediği bir cümleydi. Yani kimse bir amaç için yaratılmadı. Kimse hiçbir yere ait değil. Herkes bir gün ölecek. Komedyen tam olarak böyle bir adam. Açıkça nihilist bir adam. Hiçbir moral değere inanmayan bir adam. Fakat bir yandan da bu Kierkegaard'çı bir anlamda tam olarak ironiyi karakterinde taşıyabilen bir adam. Bütün eylemleri, bütün olumsuz eylemleri bile bir yandan o yaşadığı dünyanın bir takım hakikatlerini, bir takım sırlı şeylerini ortaya koyan bir adam. Yani tecavüzü yaptıktan sonra bile aslında Doktor Manhattan'ın ve bir Amerikan'ın bir askeri olarak orada bulunmasının nedenini de ortaya koyuyor biraz. Yani iyilik veya kötülük yapmıyor. Onun için her şey absürt zaten. Hiçbir şeyin bir anlamı yok. Ama bütün faaliyetlerinde böyle kimsenin göremediği o karanlık taraftaki gerçekleri görebiliyor. Örneğin işte Gece Baykuşu'yla olan konuşmasında diyor Gece Baykuşu. Amerikan rüyası nerede diyor. Bu muydu diyor. Yani nerede diye soruyor Gece Baykuşu. Komedyen de Amerikan rüyası bu diyor. Gerçekleşti. İşte buradayız diyor. Yani veya o Ozymandias'in dünyaya barış getirme planı esnasında gidip haritayı yakması ve Ozymandias'in bütün dünya kül içerisinde yanarken büyük Ozymandias bir tanrı olarak küller içerisinde dimdik duracak diyor. Ve en sonunda sahiden söylediği şey oluyor. Yani bu anlamda ironi üzerinden gerçeği ortaya koyabilmesi beni çok çekti. O yüzden biraz komedyen karakterini seviyorum. Ve dediğim gibi filmdeki nihilist etik yaklaşımını temsil eden karakter de komedyen. Ben sizin etmek istediğiniz bir şey var mı komedyenle ilgili?
Ben çok sevdiğim bir karakter olmadı tabii ki de. Yani ben zaten şeylerden de çok hoşlanmam. Yani nihilist olarak tek sevdiğim kişi Bazarov. Ki diğer nihilistleri çok yapmıyorum. O yüzden komedyen hakkında sevdim. Yani onun ablemini sevmiştim. Güzel bir ablem. Ve ablem üzerine şöyle bir şey gördüm, bilmiyorum. Bu Alan Moore o ablemi yaparken aslında dünyanın orada kanın geldiği yer var ya, hatırlıyor musunuz? Böyle hani aslında tam bir saat kadranın hani böyle tam 12'sine böyle 5 kala gibi bir yerde kan duruyor. Tam böyle bir kıyametin geldiği noktayı gösteriyormuş o.
O filmdeki
aslında
evet.
Kıyameti.
Yani Dr. Manhattan'ın sahası da öyleydi.
Aynen, kıyametin tam böyle yaklaşacağı zamanı gösteriyormuş. Öyle bir ablenmiş. Falan böyle bir hoşuma gitmişti. Öyle bir şey. Ama Joker yani Joker diyorum. Yani tabii ki de bu komedyen yani hem devletçi, işbirliği yapıyor vesaire. Yani cıks.
Mesut'cum.
Yani komedyenle alakalı şunu söyleyebilirim öncelikle. Sen en sevdiğim karakter komedyen derken tabii ki haklı tarafların olduğunu düşünüyorum. İşin açıkçası. Çünkü komedyen hikayeyi biraz daha hikaye yapan, bize bütün çıplaklığıyla konuya baktıran adamdır. Aynen Dark Knight'taki Joker gibi. Çünkü
evet, aslında onun karşılığı denebilir.
Yani evet, yani ya onu bunu bırak da işin aslı bu diye gösteren kişi. Yapmak istediği şeyleri yapıyor. Canının istediği, hoşuna giden şeyleri yapıyor. Belki o süper kahraman grubu içerisinde bulunuyor oluşunun sebebi mesela şiddet ve aksiyondan aldığı keyiftir. Bunu en fazla orada bulduğu için oradadır. Ama
o bile en sonda senden mi? Ben sözünü bölmüş oldum.
Yok, yani şöyle, orada şu var. Yani mesela ben biraz şunu düşündüm onun üzerinden. Sen az önce deyince neden bu karakter seviliyor acaba? Günah sanat ilişkisi üzerine düşünmek istiyorum ben. Mesela günahın, günah dediği dinlerin, günah dediği şeylerin bulunduğu ve nispeten diğer toplumlara göre yaygın olduğu yerlerde sanatın da daha fazla arttığı görülüyor. Mesela genellikle toplumlar için özellikle sinemada da bunun karşılığı vardır. Babil şehri her zaman için Tanrı'ya baş kaldıran, kendince belli üretim ortaya koyan, işte Tanrı'ya yetişmek için kuleler yapan insanların olduğu bir şehirdir. Buradaki üretimin çok fazla olduğu söylenir ama aynı zamanda baktığın zaman sapkınlığın şehri gibi de anılır. O yüzden mesela popüler kültürde bir filmde Babil'den bahsedileceği zaman genelde olarak hani işte burası da işte şuranın Babil'i yani denir ve bir gece kulübüne girilir gibi bir durum vardır hani yani. Büyük ihtimal orada köpükler geliyordur, bir şeyler oluyordur vesaire. Burada anlatmaya çalıştığım şu, evet insanın bütün doğasıyla beraber iyi ve güzel olduğu bir dünyada aslında çok fazla biz yaşamak istemeyiz. Çünkü birilerinin kötü olması bize göre, birilerinin değer yargıları üzerine tartışması, farklı değer yargıları olması, kesinlikle doğru görmeyeceğimiz işler yapması aslında bizim varlığımızı anlamlı yapar. Nasıl ki Yani biz eğer iyi biri isek. Ve bunu daha da eğlenceli ve heyecanlı hale getirense insan olarak bizim kendi içimizde iyi ve kötüyü aynı anda barındırıp kendi içimizde bu mücadeleyi de yapıyor oluşumuz. Bütün insanlar olarak.
Şimdi
Dolayısıyla
ben şeyi de ha.
evet, söyle.
Buyurun.
Buyur, dinliyorum.
Ha tamam. Mesela şeyi de bayağı sevmiştim komedyenle ilgili. Bu Ozymandias'ın planını öğrendikten sonra şeye gidiyor ya baş düşmanına.
Evet,
Ve ona ağlıyor.
ağlarken şey diyor hatta, değil mi? Mesela belki de bu dünyada bana dosta en yakın kişi sensin diyor.
Evet. Aha.
Benim için
Kesinlikle.
diyor,
Ya
dosta en yakın kişi sensin diyor belki de.
evet. Yani adam bütün kişiliği ironi üzerine kurulu bir kahraman ama aynı zamanda tecavüzcü. Bu da şeyin güzel bir örneği var. Komedyen gidip baş düşmanına ağladığında normalde komedyenle Ozymandias birbirine tam zıt iki karakteri temsil ediyorlar. Ozymandias dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye obsesif derecede takıntılı. Komedyen ise iyi veya kötüye karşı hiçbir tutumu olmayan ve bütün bu dünyaya barış getirme çabalarını çocukluk olarak, şöyle aptallık olarak okuyan bir adam. Ama o sahnede gidip şey diyor. Ben bile bu kadar kötü değilim diyor. Yani aslında filmdeki karanlık kahraman kendisini filmdeki en aydınlık kahramanın yaptığı kahramanca iş karşısında nedamet getiriyor ve bin şey diyor orada. Yüce Meryem hani beni affet diyor.
Ya
Yani
şöyle.
iyinin iyiliği karşısında şoka uğruyor ve şey hani ben bile bu kadar kötü olamam. Bu iyilik kadar kötü olamam. Ve geri dönüyor şeye. Pişman oluyor. Çocuk öldürdüm diyor. Kadınları öldürdüm diyor. Ama asla böylesini yapmadım diyor. O da güzel bir şeydi.
Şimdi orada komedyenle alakalı şöyle bir durum var. Yani komedyen bizim daha çok adi suç diye tabir ettiğimiz şeyleri yapan bir adam. Yani komedyen için her şey anlamsız. Yani bir şeyleri iyi ya da kötü olduğu için yapmıyor bir tarafıyla. Sadece kendisini iyi hissettiren şeyleri yapmaya devam eden, değer yargıları olmayan bir
Evet.
adamdan bahsediyoruz. Ama Ozymandias ise düşünüyor, tasarlıyor, planlıyor ve bu insanlar ölmeli diye bir tercih yapıp bu insanları
Evet,
öldürüyor.
aynen.
Bu ona biraz
Doğru.
ağır görünüyor. Ya yani ben tamam yaptım bunları da hani akşam iki tane içtim bir hata yaptım gibi düşünüyor. Ama bu adam oturmuş düşünmüş. İnsanlara iyilik
Tabii
yaptığını
milyonlarca
düşünerek
insanı.
milyonlarca insanı öldürüyor diyor.
Evet.
Şimdi
Ben senin esasında Rorschach'ı seveceğini düşünüyordum Mesut.
benim mi?
Çünkü zaten genelde çizgi romanda
Yazık.
çok büyük oranda insanlar Rorschach'ı seviyorlar. Ben de aslında severim.
Şöyle yani 10 yılımız birlikte geçti Haşim. Yani ben böyle
Yok.
kökten dinci, efendim yani ya radikal Müslüman bu adam ya da net Katolik yani.
Ya
Kiliseye de
kardeşim
bağlı bir takım.
bu
Adamın
adam bir
dilini
büyücü kardeşim.
tutturmuş bir şehvet. Efendim onu da meşrulaştırmak için hani arada diyor ki ya çocuk pornosu var sokaklarda, cinayet var, uyuşturucu var. İnsanlar
Yok mu
sürekli neden
kardeşim?
sevişiyor diye dert edinmiş kendine bir adam ya bu. Kardeş bu nedir bu ya? Bu orta çağdan açtık biz bunları ya. 21. yüzyıldayız yani.
Evet.
Bilmiyorum.
Tamam, o zaman Rorschach üzerine konuşalım.
Tamam.
Komedyenin cümlesini söyledim. Ben Rorschach'ı ilk tanıdığımda aklıma direkt şu cümle gelmişti. Bir canavarla çarpışmayı göze alan bir canavar olmayı da göze alsın. Çünkü karanlığa uzun süre bakarsanız karanlık da sizin içinize bakmaya başlar. Nietzsche'nin sözüydü bu.
Evet.
Rorschach bana tam olarak böyle bir karakter gibi geliyor. Çünkü annesiyle olan
Evet
ilişkisi
ya.
üzerinden şekillendirdiği aşırı ahlakçı ve
Evet.
bu ahlaka aykırı olan her şeye dönük aşırı katı düşmanlığı onu bir süre sonra aslında düşmanlık ettiği kişilere benzetmeye başlamış.
Burada bir araya
Filmde
gireyim.
yoktu ama. Ha buyur abi.
Burada sadece annesiyle olan ilişkisi değil, hapishaneye girdiğinde şeyi de anlatıyor. İlk yakaladığı katille arasındaki olayı da anlatmak suretiyle neden bu noktaya geldiğini, yani sadece anne de değil, yani o üstüne bir de bu diye o olayı da anlatmak
Evet.
suretiyle bize veriyorlar aslında. Boş yere böyle
Burada
bir
ben bir şey diyeceğim.
algıya
Ha,
ulaşmış.
buyur Betül. Evet, Rorschach hakkında ben şey yani filme başlamadan kimin hani isimdir misimdir film hakkında hiçbir şey okumamıştım.
Sen
Rorschach'ı
biliyorsun evet
görünce
Rorschach
aa
kim
böyle bir
olduğunu.
şaşırdım.
Aha.
Çünkü şey psikolojide böyle bir
Evet.
test var.
Aha, Rorschach testi.
Aynen Rorschach testi diye. O da bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Kendisi hapishaneye girerken bir psikolog var karşısında ve ona bazı şeyler, kağıtlar gösteriyor. Ve diyor ki bu sana ne ifade ediyor? O işte Rorschach testi o.
Zaten yüzündeki maske de Rorschach
Aynen.
testi.
Yüzündeki maske de o Rorschach testi ve
Aha, yani insanlara kim olduklarını gösteriyor bir nevi o testle.
aynen ve şey yani kendi aslında bilincinde o resimler çok farklı şeyler ifade ediyor. Ama tabii ki de iyi çıkabilmek için yani bu testin sonucunda
Kelebek
daha
görüyorsunuz.
pozitif şeyler söylüyor. İşte kelebek gördüm, mutlu bilmem ne gördüm falan filan diye.
Kötülükle, karanlıkla bu kadar uzun süre mücadele etmeye başladığınızda bir süre sonra bu karanlık sizin de içinizi tamamen işgal etmeye başlar ve sizin de gördüğünüz yegane şey karanlık olmaya başlar. Normalde hayat bu kadar karanlık değildir. Yani bir yanında korkunç kötülükler var ama bir yanında muhteşem iyilikler var ve bütün bu korkunç kötülüklerle iyilikler aynı yerde, aynı insan içerisinde bir arada var olabiliyor. Ama Rorschach bütün gördüğü her yerde korkunç şeyler gördüğü için bir süre sonra aslında korkunç kendi bakışı bir filtre halinde bütün her yerde korkunç ve korkunç kötülüğü görmeye başlıyor. Ve bu da Rorschach'ı aslında bir süre sonra mücadele ettiği kimselerden farksız bir hale getiriyor. Yani kaptan korsanlardan biri haline geliyor. Rorschach etik açıdan yani dediğim gibi Dr. Manhattan materyalist, komedyen nihilistken Rorschach açıkça Kantçı bir karakter. Yani Kant'ın ahlakına sıkı sıkı bağlı bir adam. Kant'ın ahlakı bize ne diyordu? Kötülük insanlara verdiği zarar dolayısıyla değil, toplumu düzeltmek için değil, caydırıcılık için değil, kötülük kötü olduğu için cezalandırılmalıdır. Bu bizim modern
Evet.
ceza hukukuna aykırı bir şey.
Evet
Çünkü
zaten
biz rehabilite etmek için ceza... Heh.
araya gireyim bir. Rorschach şöyle bir şey söylüyor. Kötülük kıyametin eşiğinde olsa bile mutlaka
Evet.
cezalandırılmalı diyor.
Evet. Tam Kantçı bir cümle. Çünkü Kant'ın meşhur örneğini sen hatırlarsın. Kant der ki bir adada bir suçlu idam edileceği zaman
Evet.
bir anda volkan patlarsa ve bu volkan sonucu herkesin öleceği kesin olsa bile o kişi idam edilmelidir.
Evet.
Çünkü yani bu evet kötülük kötü olduğu için cezalandırılmalıdır.
Kaldı ki
Alan Moore ha buyurun.
filmin sonunda da zaten durumu kabullenmediği için ve kabullenmeyeceği
Evet,
kesin olarak
aynen.
bilindiği için aynen senin söylediğin gibi
Evet.
öldürülüyor
Aha.
Doktor Manhattan tarafından. Yapacak bir şey yok
Evet.
diyor bu adam.
Aha.
Söyleyecek
Evet.
yaşarsa.
Mesela bize üç case sunuyor Alan Moore bu Kantçı ahlakla ilgili. İlkinde hepimiz mutabıkız. O çocuğa tecavüz eden ve kemiklerini yakan adama herhalde hiçbirimiz itiraz etmeyiz.
Evet, ben
Yani
etmem.
onun öldürülmesi. Aha, ben de
Evet.
etmem. Gayet içime de sindi. Burada dedi ki evet yani kötü kötü olduğu için cezasını bulmalı. Dişe diş, kana kan, göze göz. İkinci olayda mesela o cücenin öldürülmesi. Ben hani şey dedim hani ne gerek var ki hani çok saçma. Ama tuvalete gidiyor. Adamı öldürüyor. Sonra çıkıyor. Açıkça Kant'ın o ada metaforunun bir şeyi, örneği. Yani zaten adam içerideydi.
Evet.
Ve zamanı olmamasına rağmen ben bir tuvalete gideceğim diyor. Arkadaşlar onu beklemesine rağmen gidiyor adamı öldürdükten sonra dışarı çıkıyor. Mesela orada özdeşik kuramıyoruz. Yani neden?
Geldi. Orada şöyle bir durum var. Senin az önce o ikinci cüceyi öldürme dediğin olayda hapishanede isyan çekmiş. Belki adam oradan kaçacak, gidecek. Ve biraz önce Roşar'ı öldürmeye çalışmış. Ya ben onu öldürmesini o kadar da
Mesela
sıra dışı
peki
bulmuyorum açıkçası.
ya sıra dışı değil ama ilki kadar özdeşlik kuramıyoruz değil mi?
Ya
Ben kurdum
ilkinde
ya. Allah Allah.
ya
İlkinde
tabii
istiyor
canım.
mesela.
O kadar da değil yani. İkide de bence makul bir öldürme
Evet.
gerekçesi var zaten.
Yani
Ben
evet
de.
ama ben hepsi diye düşündüm. Yani ne gerek vardı? Çekip gitseydi.
Ne?
Asıl diğer bir şey. Üçüncü şey. Üçüncü bizi bıraktığı çelişki yerde. Rorschach'ın gerçeği söylemesi kimseye faydalı olmayan bir şey. Zaten milyonlarca insan ölmüş.
Aynen.
Bunun geri döndürülmesi mümkün değil. Ve Rorschach'ın bu gerçeği söylemesi aslında bu insan, milyonlarca insanın ölümünü bir anda anlamsız hale getirecek bir şey. Ve daha büyük krizlere neden olabilecek bir şey. Ama Rorschach Kantçı bir ahlakla hayır. Doğru olan şey yapılmalı. Kötülük ne olursa olsun. İsterse bu kötülük milyonlarca insanın ölümüne neden olsun. Yani bu kötülüğün cezalandırılması. Bu kötülük cezalandırılmalı. Ve diğerleri de Rorschach'ın bu asla uzlaşma, asla işbirliği yapma şeyini bildikleri için Rorschach'ı öldürmek zorunda kalıyorlar. Bu anlamda Rorschach'ta Kantçı ahlakı temsil ediyor.
Ama ben hemen favori karakterime geleyim. Benim favori Söyle. Karakterim Daniel.
Ha, evet, aslında iyi karakter o.
Evet. Ben yani, Daniel.
Ama sıradan iyi. Bizim gibi iyi. Yani bizim değil de.
Aynen.
Umduğumuz iyi. Evet.
Aynen. Yani Daniel'cıyım gerçekten de. Mesela şey de var yani hani Daniel'da hani ilk onu gördüğümüz yer işte hani eski birisiyle işte bir şeyler falan içiyorlar. Böyle bir sadıklık var. Hani evet. Eskiye karşı onu haftada bir falan geliyor. Mesela adamın hani evinin hani altında o işte şey var hani büyük bir şey var. Ne uzay şey mi ne aleti evet. Artık neyse.
Batman'in süper motorunun uçan var.
Evet.
Aynen yani.
Bir hani, de sağlıklı bir yer mi yani? Yani eski bir tarafıyla seviyor, yad ediyor ama yani artık o günler geçmiş modunda ama Rorschach'da o yok mesela.
Ama evet. Ama bir yandan da yani şunu söylemek gerekiyor. Daniel aynı zamanda important yani iktidarsız bir karakter.
Evet.
Bunu demek istiyorum. Diğer bütün karakterler kendi ahlaklarını dayatabilen ve realize etmeye çalışan adamlarken daha normal bir insan gibi olan Daniel aslında iktidarsız bir karakter. Bu iktidarsızlığı sadece kadınlara karşı değil, aynı zamanda dünyaya karşı da. Yani,
ya anlayamadım. Kadınlara karşı da mı iktidarsız? Kadınlara karşı en iktidarlı adam o gibi yani, görünüyordu. Doktor Manhattan'ın yapamadıklarını yaptı adam canım. Yani.
Ama şunu hatırla. Ancak süper kahraman olduktan sonra başarabiliyor.
Evet.
Yani normal insanken beceremiyor. yani şey kalkmıyor.
Kaldıramıyor yani. Bu durumu.
Evet kaldıramıyor.
bu durumu.
Evet sen devam et Daniel'dan.
Ben bu yani siz devam edin.
ya mesela ha yani Daniel evet kısmen Batman'in karşılığı. Evet. Ama geçtik ama Rorschach da kısmen Batman'in karşılığı. Çünkü Batman'in hikayesinde çocukluğunda yaşadığı bir travma onu kahramanlığa sürüklüyor. Rorschach da benzer şekilde. Rorschach da şunu güzel gösteriyor. Küçüklüğünde bu kadar büyük bir travma yaşayan birinin kahramanlığı da çok sorunlu olur. Ama Batman'de bu olmuyordu. Onu belki tekrarlayayım. Evet Daniel aslında bizim bildiğimiz klasik anlamda böyle çok sıradan insanın iyiliği ve kötülüğünü temsil aynen. ediyor. Aha, böyle sıradan bir adam, makul bir adam. Ama aynı zamanda iktidarsız da bir adam. Evet ben belki bunları söyledim. Daniel çok böyle şey bir karakter. Severim ama ilgi çekici bir karakter.
Daniel'la alakalı şimdi özdeşlik kuracaktım da Haşim Hocam iktidarsız deyince Kuvat hiç benimle ilgisi olmayan bir karakter.
Ama Mesut.
Evet.
Halleluya.
Evet. Bu arada bence öyle bir sahneye gidebilecek en güzel müzikti. Çok halleluya hissi veren bir andı. Neyse. Ama evet demek ki o kadar da şey değilmiş. Ya şöyle Daniel'la alakalı şunu söyleyebilirim. Açıkçası. bence iktidarsız bir karakter olarak neden resmedildiğini çok anlayamadım. Öyle düşünmedim ben ama en dengeli zihne sahip karaktermiş gibi görünüyor. Önceki yaşananlara sahip olarak, yaşananlara bakış evet. olarak da öyle. Yani tamam diyor, bir dönemdi, biz bunu yaşadık. Evet. Artık geride kaldı şimdi. Durum bu. Ben de normal bir insan olarak yaşıyorum diye devam ediyor.
Ama edemiyor aslında. Dedim ya. Süper kahramanlığı geride bırakmanın bedeli onun için bütün özgüveninin, bütün erkekliğinin fedası aslında. Ve tekrar süper kahraman olduğunda evet. ancak erkekliğini, iktidarını geri kazanabiliyor. Yani evet makul bir adam, çok şey, sevilesi bir adam. Ama aynı zamanda şey, o da onun varlığının bir yanı
şimdi
da
burada,
o eski dünyaya ait olmak istiyor.
Evet, şey burada yani, burada haklı olma, kaybetmiş. Haklı olduğunun noktayı evet, şöyle söyleyebilirim. Mesela Daniel'ın o mevcut halinden, süper kahramana dönüşmeyen halinden hikaye çıkmaz. Film yapamayız yani. Ama komedyenden 10 numara film yapılır. Yani. Çünkü onun bir hikayesi var. İyi ya da kötü, evet, iyi ya da kötü var olduğu şeyi yaşamanın peşinde.
Evet.
Ama Daniel'daysa her şeyden vazgeçip öyle ben kendi uzlet halinde yaşayayım, gideyim mantığı var. Zihnen dengeli. Ama biliyorsun bir şey dengeye ulaştığı zaman sıfır noktası hareketin olmadığı noktadır. Artı ve eksiye doğru gidiş ama rakamlar arttıkça doğru. Orada bir hareket vardır. O nedenle insanın aslında ben şahsen şunu düşünen biriyim bu arada. Betül bir psikolog belki daha doğru yorumlayacaktır ama mesela bir insanın 14-15 yaşında, 18 yaşında, 20
Evet.
yaşında kişisel dengesine ulaşmasını sağlıksız buluyorum ben. Benim dengeli olmamalı
Kesinlikle,
zaten. Yani
kesinlikle.
dengesiz olmalı. O yaşta tabii o yaşta sen
Ya ergenlik
dengedeysen
zaten.
sen kendini gerçekleştirmek için bir yere gitmemişsin. Sıfır noktasından hiç ayrılmamışsın. Aslında çocuk olmaktan hiç çıkmamışsın demektir bu. Benim düşünceme göre.
Değişik
Evet, o
şeyler.
zaman kadına geri dönelim. Six Spectre, İpek Hayalet. Yani benim üzerinde düşünmediğim ikinci Sen
özellik
düşünememişsindir
diyebilirim.
çok takip
Siz belki
ederken.
bir şey söylemek istersiniz. Yani onun annesi
Hani
yani
tabii insanın zihnini
başka şeyler
kullanabilmesi için
düşünüyordu.
hani oraya odaklı olması lazım ya.
Evet.
O İpek Hayalet'te bir zorlanma durumu olabilir. Doğru.
Ya belki şöyle bir tespit yapılabilir İpek Hayalet'le ilgili. Annesinin kişiliği tarafından ezilen bir karakter. Çünkü annesi ciddi bir süper kahraman, etkili bir süper kahraman. Fakat Six Spectre daima onun büyük imajının altında ezilen bir karakter ve daha önemlisi kendi anlamını ve yerini erkeklerin koruyucu kanatları altında bulmaya çalışan bir karakter. Önce Doktor Manhattan'a sığınıyor. Doktor Manhattan'a ayrılır ayrılmaz bir anda bu
Hiç
sefer
süper kahramanca bir tavır
Daniel'a
değil, değil mi?
sığınıyor. Belki bunları söyleyebilirim. Değil. Aha.
Ya değil. Gerçekten değil. Sen süper kahramansın ya. Yani hani
Yani
kendine
prenssin
gel
değil mi?
ya.
Biraz feminist ol ya.
Süper
Yani
kahraman
rol
olmayayım
ananı.
insan. Ben annesine
Peki
dair
sen
şunu çok
belki
önemli
annesine
buluyorum.
dair bir
Onu
söylemek
söylemek
istersin.
istiyorum. İlk ışınlanıp annesinin yanına gittiği sahnede işte Lona ya da Laura şey yapamadım. Annesi şey diyor. Ya diyor işte komedyen sana tecavüz etmeye kalktı. İşte böyle bir adam vesaire diye anlatıyor. Annesi de şey diyor. İnanmazsın diyor. O dönemleri bile özlüyorum yani. Yani o adamın ve hikayenin bütününü özlüyorum diyor kadın. Yani o adamın bana tecavüz etmeye çalıştığı durum da dahil hepsini özlüyor. Bu bana şunu düşündürdü. Evet. Çünkü orada diyor bu bana
Çünkü bir
şeyi
anlama
düşündürdü.
sağladı.
Bu Ezel'de Selma Hünel karakterinin yaşlılık halinin şeyi vardı. Ya diyor şimdi evet sevdiğim adamla beraberim vesaire iyi güzel ama o günleri çok özlüyorum diyor. Hani üç silahşörler gibiydik diyor. Ben bir anlam ifade ediyordum hikayenin içinde. Bir hikayem vardı ve yazılmaya devam ediyordu ama bugün bitti gibi düşünüyorum diyor. Aynen Sally karakteri de burada onun gibi yani hikayesi bitmiş. O dönemlerde bir hikayem vardı diyor. Ve o hikayeyi canlılığı özlüyor yani. Bunu çok
Ervasan
değerli buluyorum ben. Anlamlı buluyorum. Çünkü
evet,
insan iyi ya da
yeri geldiğinde
kötü
durmayı çok güzel
bir
bir
şeylerin parçası olmayı ister. İstiyor, arzu ediyor bunu diye düşünüyorum. Ben
evet.
tabii bir karşılığım
Bu
olsun.
dünyanın
Yani
bir yerde
insanlar bir
bulunmak
şekliyle
ister,
adımı hatırlasın ister. O da evet kötü şeyler yaşadığım bir dönemde ama ismim hatırlanıyordu ve ben
evet.
değerli biriydim diye düşünüyor. Ben Betül'ün yorumunu yine merak ediyorum burada. Ne düşünür, nasıl değerlendirir acaba diye. Aha, evet.
Annesinin
Evet.
dediklerine karşı mı? Böyle bir anlamlandırma yolunda mı? Ya bu insanın dünyada kalıcı olmasıyla da alakalı bir şey işte. Yani hani sizin dediğiniz şeylerin aslında bütünü hani benim de diyeceğim şeyler. Bu bir de şey var mesela hani sonunda da şey diyor ya evet hani öyle bir olay yaşandı ama bunun karşılığında mesela hani sonra annesiyle barışıyor hani kızıyla ama bunun karşılığında mesela o şey hep adama
Komedyen.
Joker diye isim geliyor da neydi adı ya? Komedyen.
Komedyen.
Heh. Komedyen seni bana verdi diyor.
Evet.
Yani hani evet o kötü anılar var ama bunun nihai sonu bir şekilde güzel de bitmiş gibi. Yani onu ona vermesine vesile olması bilmiyorum bence güzel bir şey ve karşılıklı olarak
Bir
birbirlerini
de
affetmeleri benim çok hoşuma gitmişti. Şey var çünkü orada hani yani ikisinde de hani karşılıklı hatalar var çünkü anne kız ilişkisinde orada işte kurdukları bağ anne muhtemelen hani kıza çok fazla hani kız biraz pasif kalmış anne tarafından
Evet.
ama annesinin aynı zamanda bir alkol problemi de var ben öyle bir şey fark ettim yani hani sürekli bir
Var.
içki şeyi de var.
Evet.
Annesinin çeşitli böyle belki psikoza kayacak sıkıntıları var yani hani daha da ileri seviyede de olabilir onun patolojileri. Doğal olarak kız da ha mesela bir babasızlığını sürekli
Değil
erkeklerin
mi?
koruması altına
Evet.
girerek kontrol güzel. Etmeye çalışıyor. Ve özellikle atıyorum ilk başta bir mesela diğer erkekler de vardı ama o daha çok tanrı figüründe evet. olan adamın yanında olmak istedi mesela. Değil mi? Evet. Hani mesela
önce bir Daniel'a meylediyor da ya da sonra tanrı gelince mevzu şey oluyor. Yani, hani anket bitiyor.
Yani
tabii
yani,
evet, doğru.
Babaların ama tercihini oradan yaptı.
Doğru. Güzel.
Yani güzel bir baba yani. Figürü olan, bir tanrı gibi olan bir adamdan evet. yaptı. Hani bir tercihi vardı yani sonuçta.
Tabii ki, tabii.
Çünkü evet, Manhattan'da onunla zorlu olmadı. Çünkü hatta Manhattan'ın evet. da hayatında başka birisi vardı.
Evet.
Yani hani bu durumlar işte hep o anne ilişkisi, babanın olmaması, annenin psikozlu bir insan olması ama en sonunda da ikisinin bu tarz acıları bilerek birbirini affetleyip kucaklaması böyle şey hani bir katarsis oldu ve ondan sonra da bir rahatladılar diye düşündüm.
Ben burada şeyi de deneyeyim. Deneyeyim son olarak. Mesela Breaking Bad'de hep atıf yaptığım yer benim. Bu Walter White karakterinin şeyi var ya, bütün yaptığım her şeyi sonunda der. Hep ailem için evet. der ve en sonunda. Yaptım çünkü bunda iyiydim. Bunda başarılıydım der. Yani
evet.
Neden bunu söylüyor? Kendini bir gerçekleştirme kaygısı var ya onda da. Çünkü artık 6 ay sonra öleceğini öğreniyor ve silik bir karakter evet. olarak ölüp gideceğim ama diyor başaracağım şeylerle dünyada iz bırakabilirim.
Evet.
Bu iz bırakma arzusunun bir parçası olarak Arvaz görüyorum. İşte Gurbet. O Selin'in de eski dönemlerine hayranlıkla, özlemle bakıyor oluşunu. Evet, buyur.
Evet. Evet. O zaman antagonistimize geçelim. Ozymandias'a. Dediğim gibi böyle sevdiğim yani dikkat çeken karakterlere bazı cümleler şey yapmıştım. Şimdi Spider-Man filminin kilit cümlesini hatırlarsınız. Büyük güçler, büyük sorumluluklar getirir diyor Spider-Man'de. Yani Alan Moore bu cümleyi alıyor ve sorumluluk duygusunun bize yıkıcı cephesini getiriyor. Ve ben bu cümle tabii bana ait ama. Yani büyük güç, büyük sorumluluklar getirir. Büyük sorumluluk duyguları da büyük yıkımları getirir. Alan Moore da bu hani Spider-Man'deki cümleyi alıyor ve bir adım ileriye taşıyor. Ve şunu diyor bize. Bu sorumluluk duygusu normal sınırlarını aşınca bir yerden sonra kendisine karşı sorumluluk hissettiğin kişileri çocuk, kendini de baba görmeye başlarsın. Ya da kendini çoban, diğerlerini de senin koruyup kollaman gereken koyunlar olarak görmeye başlarsın. Yani kendi üstüne aşırı sorumluluk alman bir süre sonra diğer insanların iradelerini, düşüncelerini görmezden gelmene neden olur. Ozymandias de tam olarak bu oluyor. Yani 100 koyunu olan bir çoban Ozymandias ve koyunların bir kurt sürüsü tarafından çevrildiğini ve bu koyunların uçuruma doğru kaçtıklarını görüyor. Koyunları korumakla görevli olan Ozymandias de bu koyunlardan 5'inin boğazını kesip gırtlaklayıp kurtların önüne atıyor. Bu sayede geri kalan koyunları kurtarıyor. Yani Ozymandias muhtemelen durumu tam olarak böyle görüyor. Çünkü çok zeki bir adam. Ve bu zekası sayesinde bütün insanların daha iyi yaşaması için, yani bütün sürünün sağlığı için yapılması gereken doğru şeyi gördüğünü düşünüyor. Ve bir yandan da aşırı bir sorumluluk duygusu var. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyor. Ama Ozymandias'ın bu aşırı sorumluluk duygusu, bu aşırı güçle beraber gelen aşırı sorumluluk duygusu, onu bir süre sonra diğer insanları yönlendirilmesi gereken çocuklar veya koyunlar olarak görmesine neden oluyor. Fakat sorun şu, ne biz Ozymandias'ı bizim çobanımız olarak seçtik, ne de biz koyunuz. Ve arkamızda uçurum olduğunu söyleyen de sadece tek bir adam var. Ve biz içimizden 5 kişinin hayatını...
Pardon, burada araya şöyle girmek istiyorum. Sadece Ozymandias söylüyor gibi bir durum yok ki orada ama yani Rusya ile Amerika boğaz boğaza gelmiş. Kıyamete 5 dakika kalmış gibi bir durumlar var yani. Yani görünen şeyler de var.
Ama yani bu %100 değil. Kıyametin kopacağı %100 değil. Yani şunu demek istiyorum. Bu nükleer
evet.
savaş gerçek bir savaştı değil mi? Orada Alan Moore'un arka planı tasvir Hı-hı. ettiği ve insanların ve devletlerin her an birbirini Sovyet tehdidi daima vardı ama
evet.
bombalandı mı? Bombalanmadı, değil mi?
Evet.
Yani böyle bir tehdit vardıysa bile Bu sadece bir tehdit olarak kaldı. Fakat içimizden biri geleceği gördüğünü iddia ederek dünyanın en büyük şehirlerini bombaladı ve milyonlarca insanı öldürdü. Şimdi şu psikoloji şey, yani o zaman da şöyle görüyor. Şimdiye kadar insanlar belli çıkarların paylaşımlarından fazla pay almak için gruplaşmışlardı ve birbirleriyle savaşıyorlardı. Fakat Ozymandias insanların, yani milletler olarak değil, Amerikalı, Sovyet olarak değil, bir insan türü olarak ortak bir zeminde bir araya gelmesini istiyordu. Ve bu insanların bir bütün haline gelmesini sağlayacak bir formül düşündü. Yani nasıl insanlar bir devlet içinde, insanların barış içinde yaşamasını sağlayan şey, diğer muhtemel tehdit olan diğer devletlerse, yani biz neden Türkiye'ye bağlıyız? Çünkü bir yandan da aslında diğer devletlerden korktuğumuz için bu ülkeye ekstra bir şey duyuyoruz. Ozymandias de bir dünya devletinin kurulması için bu sefer dünyayı tehdit eden bir düşman ortaya koymayı planlıyor. Çünkü insanlar ancak kendileri gibi olmayan bir düşman karşısında bir insanlık milleti olarak bir araya gelirler. Çünkü ancak o zaman bir bütün dünya olarak bu dünyaya dönük tehdit karşısında bir dünya birliği kurabilirler. Ve bir insan kimliği oluşturabilirler. Ozymandias de bu düşmanı bir yarı tanrı olan Doktor Manhattan olarak seçiyor. Ve Mars'ta yaşayan Doktor Manhattan'ı insanlara gösterip, yani o tehdit daima orada bir yerde. Sizin asıl düşmanınız diğer insanlar değil, o yarı tanrı olan Doktor Manhattan ve siz o tehdide karşı daima uyanık vaziyette kendinizi korumak zorundasınız. Evet, yani büyük sorumluluklar, büyük güçler, büyük sorumluluk getirir. Fakat bu büyük sorumluluklar aşırıya kaçtığında bir yerden sonra büyük yıkımları beraberinde getirir diyorum ben. Siz ne söylemek istersiniz bu konu hakkında veya başka bir perspektiften?
Ben konuşayım. Ozymandias benim aslında üzerine çok fazla düşündüğüm bir karakter değil. Yani olmadı. Her ne kadar bu antagonist bir karakter de olsa, yani hani filmde önemli bir rolde olsa, çok üzerine düşündüğüm bir şey olmadı. Sadece bir an böyle şey diye düşündüm ama sonunda. Yani gerçekten de yaptığı şey acaba doğru muydu diye düşündüm. Çünkü hani işte bir şeylerin sonuna karar verdi, yani hani en nihayetinde bir şeyleri bitirdi diye de böyle bir düşündüm. Ama şey görüntüsü, neydi onun adı? Bu kendi ekibiyle birlikte böyle sanki bir şey kutluyorlardı. Orada sanki böyle bir firavunmuş gibi. Orada da
Evet.
zaten
Ozymandias
firavundan da
zaten
bahsediyor ya.
ismindendi. Aha.
Tam bir böyle firavunmuş gibi bir
Tamam.
Şey aldım, yani öyle bir vibe aldım yani
Yo,
hani
zaten
ondan.
öyle. İsmi de bir firavunun ismi. İnşa
Ha.
ettiği kale de. Onun hayvanı da firavunların
Aynen.
hayvanlarına benzeyen bir hayvan.
Aynen. Evet.
Evet.
Yani böyle bir zaten biz Firavun'da ne diyebiliyoruz? Tanrı'nın karşısındaki olan karakter olarak biliyoruz. Yani
Evet.
tabii ki de Manhattan'ın karşısında bir karakter olacak. Çünkü Firavun'un zaten sıkıntısı Tanrı'yla.
Evet, o zaman nasıl kadar tanrıydı tam hatırlamıyorum ama. Evet, antik
Aynı
Mısır'da bir
şey de olabilir
tanrıydı
ya.
veya
İkisi aynı anda da
Firavun'du değil.
olabilir. Ama hani öyle olmasa
Tabii
bile
doğru.
yani hani
Doğru.
kendisini hani sonuçta bir Firavun bir figürü içerisinde tanımlıyor ya da
Evet.
betimliyor gibi bir şey. Filmde bunu alıyoruz. Hani Manhattan'a da birazcık daha tanrılık ithaf ettik. Hani o yüzden o bunların böyle karşı karşıya gelmesi bana çok doğal bir şeymiş gibi geldi. Şeyde. Yani bu bunun karşısında olur zaten
Evet, belki
diye
şunu ekleyeyim. Ya
düşünmüştüm.
Ozymandias burada aslında Amerika.
Hı.
Yani Amerika nasıl Manhattan projesiyle dünyaya tırnak içinde barış getirdiyse,
Evet.
Ozymandias de Doktor Manhattan vasıtasıyla dünyaya barış getiriyor. Atom bombası atıyor. Yani
Evet.
Amerika kendisini bir yerden sonra artık Tanrı'ya yakın bir irade olarak görüyor ve diğer bütün insanların geleceğini kurtarmak adına bir takım insanlara, yani Hiroşima'ya atom bombası atıyor.
Ben şunu
Evet.
söyleyebilirim
Evet, böyle.
Ozymandias'la alakalı. Şimdi baktığımız zaman bana da ilk anda şöyle bir görüntü veriyor. Yani yaptığı şey doğru diye düşünüyorum. Sonuçta insanlar ölecek, kimlerin öleceğine karar verdi sadece. Ve sayılarının çok daha az olmasını sağladı. Ama başlayacak bir nükleer savaş bütün dünyayı baştan sona yok edebilirdi diye bir düşünceye sahip. Bu anlaşılabilir. Ama insanın doğasında şu var ya, gücü birine teslim etmek istemez. Yani nasıl kardeşim, yani bu adam her şeye karar veriyor da biz mi belirledik karar vermesini gibi bir yapıya bürünüyoruz ister istemez.
Tabii ki istemiyorum.
Ama adam o kadar güçlü ve bunu yapabildiği için yapıyor. Yani mesela kendini firavun gibi resmediyor ama kendini bir kurtarıcı gibi, bir köylü gibi resmetseydi o zaman sorunumuz yok muydu yani yaptığı şeylerle? Yani aynen bu şey gibi
Yok, tabii ki
anlatmaya
var.
çalışıyorum. Adamın niyetini okuyoruz. Bu niyette bir egosunun o da olduğunu görüyoruz ve bundan rahatsız oluyoruz. Yo, yani egosunun olup olmamasından ziyade uyguladığı plana baktığım zaman ben yanlış yaptı diyemiyorum mesela. Ama bu
Yani mesela şunu sen sorayım. Yani Amerika'nın Hiroşima'ya atom bombası atmak suretiyle savaşı sona erdirmesi
Amerikalılar
sence
açısından
doğru
doğruydu.
muydu?
Savaş bitti işte.
Hayır, ben insan, ya sen şu an
Ya
kendi
benim
açından konuşuyorsun. Senin açından
açımdan
soruyorum.
benim bir açımdan savaşın ben bir şöyle ben bir Türk'üm.
Çünkü o zaman senin
Bizi
yaptığın
atmadığı
o.
için atom bombasını. Dolayısıyla savaşın bitmesi de bizim için daha iyi olduğu için savaşı bitirmesinden memnunum Amerika'nın. Bir sorun yok yani.
Ama temel soru şu. Amerikalılar dünyayı Amerika'nın çıkarları perspektifinden okuyup bu atom
Evet.
bombasını
Peki
da
Çinliler hangi
nihayetinde kendi
perspektiften
çıkarları
okuyor?
perspektiften atıyorlardı. İnsanlar
Hintliler hangi
Amerika
perspektiften?
o zaman
Ruslar nasıl? Her yer,
işte
herkes
aynı
aynı
şey. O
yerden
zaman
okuyor
da
yani.
işte o da aynı. O da aynı. O da aynı işte. Burada şeye geleceğim. Ozymandias de bizden farksız bir adam. Onun görebildiği gerçeklik de çok dar, çok sınırlı, çok tekil bir gerçeklik. Şimdi Ozymandias'ın şeyine geçip etik yaklaşımına. Ozymandias, evet dediğim gibi Amerika'yı temsil ediyor bir kişi olarak açıkça pragmatik bir adam. Utilitarian bir adam. Yani bir eylemin nihayetinde doğacak olumlu sonuçlar, iyi sonuçlar, kötü sonuçlardan fazlaysa o iyidir gibi bir etik yaklaşıma sahip. Bu açıdan pragmatik bir ahlak şeyine sahip, yaklaşımına sahip. Yani o milyonlarca insanın ölmesi dünyayı daha iyi bir yer haline getirecekse, o milyonlarca insanın ölmesi aslında iyi olarak değerlendirebiliyor.
Evet.
Bunu ekleyeyim.
Evet, ben zaten diyeceklerimi dedim.
Aha.
Bence yavaş yavaş toparlayabiliriz.
Evet. Mesut'un son
Şöyle,
diyeceğin var
klasik
mı?
bir süper kahraman filmi evet değil ama her konuştuğumuz süper kahraman filmde artık bunu söylemeyelim diyorum. Zaten klasik olsa biz konuşuyor olmazdık. Karakterler
Lütfen.
evet sıra
Tamam.
dışı değerlendirilmeyi hak eden karakterlerdi. Bir film olarak konuyu ele aldığımda tekrar açıp izler miyim bu filmi bilemiyorum. Şüphelerim var ama
Ama ben şöyle bir şey diyeceğim. Mesela bu konuşmadan sonra tekrardan bir
değil mi?
izleyesim geldi. Ben
Çünkü bir
15
anlamı,
kere
bir
izledim bunu.
karşılığı var. Onu
15
görmüş
kere.
oluyoruz karakterlerin. Evet, her sahnesi, her karakterin içeriği çok dolu, çok değerli bir film bu anlamda.
Evet.
Zack Snyder zaten mükemmel bir iş ortaya koymuş. Klasik Zack Snyder'in
Aynen.
o görsel kalitesi ve müzikleri de ortada. Hiç izlememiş birinin mutlaka izlemesi ve üstüne düşünmesi gerektiğini düşündüğüm bir filmdir.
Evet. Ben bir artı bir şey koyacağım. Gerçekten de filmin müzikleri harika. Ben
Harika.
özellikle
Evet.
cenaze
Evet.
olan ki müziğe böyle hayran oldum yani.
Aha, yani
Ve
evet.
son bitiş müziğine de çok mesela bayılmıştım. O yüzden böyle müzik konusunda gerçekten de harika tercihler
Evet,
yapılmış.
yani müzisyen Philip Glass, bu Holy minimalizmin temsilcilerinden biri. Benim de böyle sevdiğim, çok sevdiğim bir adam. Filmin evet başta bir cümle kurmuştum. Quis custodiet ipsos custodes, yani filmin ismi de buradan geliyor. Who watches the watchman? Yani gardiyan yani gözcüleri kim gözlüyor, veya bunun Türkçe ifadesi balık kokarsa tuzlarsın. Peki ya tuz kokarsa? Yani balığı koruyan tuz eğer kokmaya başlarsa, bu sefer tuzun kokmasını nasıl engelleyeceğiz, veya gözcüler gözcülük yapmamaya başlarsa bu sefer gözcüleri
Çok
korumak için
gözcü
yeni
oldu.
gözcüler mi atacağız? Filmde esasında bunun hikayesi. Aha. Filmde aslında bunun hikayesi. Who watches the watchman? Yani koruyucuları, bizi koruyuculara karşı kim koruyacak süper kahramanlar sınırlarını aştıklarında bizi bu süper kahramanlardan koruyacak neler var? Benim de çok sevdiğim bir film. Çizgi romanını okumadım. Çizgi romanını okuyanlar filmi bayağı kötülüyorlar. Ama onlar zaten daima doyumsuz ve...
Çünkü hayal gücü her zaman bir ekrana yansıtılandan daha fazlasıdır değil mi?
Filmler konusunda. Yani bir de onların bir seçkinizi
bir de şey eskiden ya, daha yani, iyiydi bunlar ya falan. Hani.
Siz daha bunu yeni... Evet. Aynen şey, Trevor'ı şeyleri var. Ciddiye almaya değmez. Film iyi film. Güzel film, müzikleri harika, görüntüler harika. Hakikaten üzerine düşünmeye değer bir film. Ben çizgi romanları da okumaya isteğine ulaştım neredeyse. Hakikaten insanı çeken şeyler. Evet, bu podcast'i burada bitirelim. Sevgili Betül'e ve sevgili Mesut'a teşekkür ediyorum. Bir dahaki podcast'imizde görüşmek üzere. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.